skorlarla Risale-i Nur programının kıymetli takip izleri bu hafta programımıza 20. sözün 2. makamından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Birinci kısım ise Mucizat-ı Enbiya suretinde işaret ediyor. Biz dahi o kısımdan bazı numuneleri misal olarak zikredeceğiz. Mukaddeme. İşte Kur'an-ı Hakim Enbiya'da insanın cemaatlerine tedakkiyat-ı maneviye cihetinde birer piştan ve imam gönderdiği gibi yine insanların tedakkiyat-ı maddiye suretinde dahi o enbiyanın her birisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir. Onlara mutlak olarak ittiba'a emrediyor. İşte enbiyaların manevi kemalatını bahsetmekle insanlara onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi mucizatlarından bahis dahi onların nazirlerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor. Hatta denilebilir ki manevi kemalat gibi maddi kemalatı ve harikaları dahi en evvel mucize eline bir beşere hediye etmiştir. İşte Hazreti Nuh'un aleyhisselam bir mucizesi olan sefine ve Hazreti Yusuf'un aleyhisselam bir mucizesi olan saatı en evvel beşere hediye eden desti mucizedir. Bu hakikate latif bir işarettir ki sanatkarların ekseri her bir sanatta birer peygamberi fiil ittikaz ediyor. Mesela gemiciler Hazreti Nuh'u aleyhisselam, saatçılar Hazreti Yusuf'u aleyhisselam, terziler Hazreti İdris'i aleyhisselam. Evet, madem Kur'an'ın her bir ayeti çok vücuh-i irşadi ve müteadip cihat-ı hidayeti olduğunu ehl-i tahkik ve ilm-i belagat ittifak etmişler. Öyleyse Kur'an-ı Muzul Beyan'ın en parlak ayetleri olan Mucizat-ı Enbiya ayetleri birer hikaye-i tarihi olarak değil, belki onlar çok mani-i irşadiyeyi tazamın ediyorlar. Evet, Mucizat-ı Enbiya'yı zikretmesiyle fen ve sanat-ı beşeriyenin nihayet hududunu çiziyor. En ileri gayetine parmak basıyor, en nihayet hedeflerini tayin ediyor, beşerin arkasında deste teşviki bulup o gayeye sevk ediyor. Zaman-ı mazi, zaman-ı müstakbel tohumlarının mahzeni ve şuunatının ailesi olduğu gibi müstakbel dahi mazinin tarlası ve ahvalinin ailesidir. Şimdi misal olarak o çok vasi menbadan yalnız birkaç numaralı beyan edeceğiz. Mukaddeme kısmıyla ilgili birkaç kısa sualımız olacak. O zaman birincisi, mukaddemede peygamberlerin maddi ve manevi tesisatla donatılarak gönderildiği nazara veriliyor ve sanat harikalarının iktidalarının o peygamberlerden mucizelerine dayandığı ifade ediliyor. Acaba lisanların, yazının, ateşin ve buna münasip izahını yapamadığınız keşiflerin, inkişafların menbaı ve kaynağı da o nebiler ve peygamberler mi hazırlamışlar?
Şimdi bütün fenler için tek tek şu fen şu peygambere dayanmış diye bir tasdife giremeyiz. Fakat Adem Aleyhisselam'a bütün esmanın talim edilmesi, bütün fenlerin de çekirdeklerin tohumlarının icmal olarak Adem Aleyhisselam'a talim edildiğini gösteriyor. Çünkü Üstad diyor ki, hakiki hakaya gelişi esma-ı ilahiyedir. Değil mi?
Evet.
Yani eşyan hakkı da esma-ı ilahiyeye dayanıyor. Bugün fenler de bu eşya üzerinde çalışıyorlar.
Evet.
Dolayısıyla bu esma, Allah'ın isimlerinin Adem babanıza talim edilmiş olması, bütün fenlerin ilk çekirdeklerine, tohumlarına onun talim edilmiş olması demek olur. Yani eşyan isimlerinin, yani mahiyetlerinin, görevlerinin anlatılması o zaman icmalidir yani özet olarak. Daha sonraki dönemde de tafsil olarak yani daha açıklama izahı olmuş. İlk defa Üstad'ın dediği gibi desti mucize ile bunlar beşere takdim edilmiş. Daha sonra mülhem keşraflar diyor Üstad yine. Mülhem keşraflar bu çekirdekleri ne yapmıştır? Sümbüllendirmişler, daha ileri noktada taşımışlar diyelim. O manada baktık mı Adem babamızın bütün esmanın talimi bütün bugünkü medeni tarikalarının da talimi demektir.
Evet.
İcmali olarak yani.
Evet.
Eşyan hakkıtı manasında. O şekilde diyebiliriz. Onun dışında işte dediğim gibi birçok fenler Kur'an-ı Kerim'i geçen peygamber kıssalarında birçok fenlerin hangi peygamberlere dayandı zikredince ama 124 bin peygamber geçmiş. Kur'an-ı Kerim'de kaç peygamber isim geçiyor?
25 ve 28.
O kadar. Evet. 25 peygamber geçiyor. İşte diyelim Terzi'de İsa Aleyhisselam değil mi? Terzi'ler.
Evet.
Sağaçlı Yusuf Aleyhisselam, işte Gemciler Nuh Aleyhisselam'ı bir itiraz etmişler. İşte Efendim sayıda bu 3'ine 5'ine münhasır değil.
Evet.
Peygamberler de bu 25'ine münhasır değil. Onun için daha umumi manada tek tek şey yapmak zor. Hangi fen, hangi peygamberi mucizesine dayanıyor diye. Bunu bilemeyiz. Ama icmali olarak rahat konuşabiliyoruz. Adem babamıza bütün esma talim edilmiştir.
Evet.
Dolayısıyla bütün çekirdekler, tohumlar icmali manada bütün fenler bir şekilde Adem babamıza bildirilmiştir diye baktık mı rahat bu manada bir hüküm verebiliriz.
Evet. Anladın. İkinci şık, peygamberlere mutlak olarak ittiba'a emrediyor. Bu ifade bir hükümdür. Bu hükmü nasıl anlamalıyız? Zira asırlar değiştikçe şeriatlar da değişmektedir. Fen ise daha değişkendir. Bu durumda peygamberlere mutlak manada ittiba nasıl olacaktır?
Şimdi mutlak demek yani kayıtsız, yani kayıt konmadı. Yani bir peygamber şu kadar bir gün getirmiş diyelim, 100 tane hüküm. Yüzde ittiba edecek yani. Kayıt yok, 90 nedir, 10 nedir, mektir bir şey düşünülemez. Mutlak mukayyetin bir zıttı, kayıt konmaz. Yani ayet-i kerime öyle, peygamber size ne getirirse onu aynen kabul edin. Uygulayın. Neyden de yasaklanmışsa ondan içtinab edin. Ne alem söylüyor. Yani bu peygamberin için, olduğu gibi peygamberin için de söz konusu. Yani bir peygamber her ne getirmişse buna mutlak olarak yani. Eksiksiz olarak aynı ittiba edecek. Mutlak için şöyle bir örnek verilebilir, daha rahat anlaşılsın diye. Mesela bir öğretmen diyor ki mesela birisine, işte falan sınıftan bir öğrenci gelsin. Bu mutlaktır yani.
Evet.
Bir öğrenci gelsin. Hangi öğrenci gelse bu söz yerine gelmiş olur. Ama falan sınıftan filan şehirli yahut kilosu şu kadar olan, boyu şu kadar olan bir öğrenci gelsin deyince kayıtlamış oluyor o zaman. Sefa'nın sınıftan boyu 1.60'dan yukarı olan bir öğrenci gelsin dedi mi? O zaman kayıtlanıyor hüküm. Sadece onlar geliyor, diğerleri gelmiyor. Bu manada baktık mı, yani bütün peygamber tebliğleri mutlaktır yani.
Evet.
Mutlaktır, mukayyet değildir. Yani burada bir incelik var, onu söylemekte fayda var. Yani iman ve İslam, yani akaid ve uygulama, amel noktasında bu az bir fark var yani. Bu da şu, imani hükümlerde bütün hükümler aynı itibar edilecek, teferruatı dahil. Teferruatı yani altır iman, altır hüküm var. Birisi diyelim kitaplara iman. İnsan kitapta iman ettiğimizde de bir kitaba inanması olmuyor, değil mi? Yani, iman tecezi kabul etmez diyoruz. Yani, imanı tecezi olmuyor, tümüne kabul edecek. Peygamberle iman değil, bütün peygamberle iman edecek. Yani peygamberin yanında bak, şey, mesela Musa Aleyhisselam'a inanmıyorum dese bir adam Müslüman olmuyor, enteresan. Yahudi'nin gruplar için de yani. Musa Aleyhisselam'a inanmayan bir insan Müslüman olamıyor. İsa Aleyhisselam'a inanmadık mı, Müslüman olamıyor. Bu da senden gruplar için de İslam'ın şeye bakın, ulviyetine, genişliğine bakın. Şimdi imanda tecezi yok yani ama İslam'da da şöyle bir durum var. İnsan hükümleri mutlaka inanılacak. Orada da tecezi yok. İnanma. O da çünkü imana giriyor.
Evet.
Bütün hükümlere inanılacak. Ama uygulamada nefsine uyarak, tembellik ederek, şeytana uyarak, muhite kapılarak her neyse bazı amelde işlemeyebilir bir insan. Değil mi? Bu insan imandan çıkmıyor. Fasık oluyor, günahkar oluyor ama kafir olmuyor. Ancak hükmü kabul etmediği takdirde imandan çıkıyor.
Evet.
Demek ki amelde kim ihmaller, insan imandan çıkarmıyor ama iman hükümleri de mutlaka mukayyet olmaz orada. Bütün hükümleri inanılacak yani.
Evet.
Böyle bir fark var orada. Bunu söylemiş olalım mı?
Üçüncü şık olarak, işte enbiyaların manevi kemalatını bahsetmekle İnsana da onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi mucizatlarından bahis dahi onların nazirlerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor. Burada enbiyanın manevi kemalatının öne çıkarılması, onlara ittiba etmenin temelli ve esas olarak düşünebilir mi?
Evet, tamam. Evet. Peygamberlerin geliş gayesi bu ya, insanlara feyni anlatmak değil. Evet. Peygamberlerin geliş gayesi iki madde. Sadınız bunu Kur'an tarihinde söylüyor. Biz de bazı programlarda belki tek söyledik. Kur'an-ı Kerim'in diyor vazifesi, daire-i rubiyetin kemalatını değil mi?
Şunatını,
daire-i ubudiyetin de ve zayıfını talim etmektir. Yani iman hakikatlerini anlatmak, özet olarak Allah'ın iman hakikatlerini tanıtmak insanlara. Bir de buna karşı kulun görevlerini talim ettirmek. Şimdi esas budur yani. Şimdi mucizelerde de esas yine budur yani. Mucize göstermekte maksat da insanların imanına vesile olmak. Adam mucizeyi görüyor ve iman ediyor mesela, değil mi?
Evet.
Yani demek orada mucizede birinci gaye yine iman. İkinci bir gaye nedir? O mucizelerin nazirini yapmaya insanlar teşvik.
Evet.
O zaten dersimiz o konuda. Fakat şunu tabii söylemek lazım. Bu ikinci gayeyi uygulamak ancak havasla mahsus yani bilim adamlarına. Tabii birinci gaye bütün insanlara bakıyor. Değil mi? Yani birinci gaye bütün insanlara bakıyor. Onun için mucizelerde de esas gaye imandır. İmana yardım etmektir, tesline yardım etmektir, insanların teslim olmasına. Fakat gör ki bunda da yine ayrı bir imtihan olmuş yani insanlar. Mucize birçokların imanını artırırken birçokları da kullanmamalı, sihir demiş, iyice batmışlar. Hayır mesela. Yani fenni felakilere öncülük etmesi mucizelerin ikinci gayedir yani. Esas gaye birincisidir yani.
Evet. Devamında hocam, Muzat-ı Enbiya'yı zikretmekle fen ve sanat beşerinin nihayet hududu çizilmiş oluyor denildi. Bu nasıl oluyor? Nihayet hudud.
Nihayet hudud yani o noktaya varılamıyor.
Evet.
Mesela ölülerin dirilmesi diyen İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesi.
Evet.
Ölülerin ölüyü diriltmek bir nihayet hududdur. Buna yaklaşılabilir ama aynısı yapılamaz. Resulü Aleyhisselam'ın havada şu kadar mesafeyi geçmesi belki ileride gelecek. Var çünkü şu anda kademesindeyiz için, uçak yaparız ama uçamayız.
Evet.
Nihayet hudud, işte sondajda mesela nihayet hudud nedir? Yanında bir sopa alacağız, vuracağız taşla su çıkacak. Yapabiliyor muyuz bunu?
Yok.
Bu nihayet hudud, mucizedir bu. Ama sondaj aleti keşfederiz. Yapmışız zaten, su çıkarız yer altından, şu kadar bir milimetreden. Hayır mesela, nihayet hudud bir asayla vurup tabi su çıkartmaktır. Buna beşer yetişemez. Ama buraya teşvik vardır yani.
Evet.
Teşvik vardır.
Aile Beşik hocam, zaman-ı mazi, zaman-ı müstakbel tohumlarının mahzeni ve şuunatının ailesi olduğu gibi. Müstakbel dahi, mazinin tarlası ve ahvalinin aynısıdır. Bu cümleyi misallerine asabilir misiniz?
Yani zaman-ı mazi, zaman-ı müstakbel tohumların mahzeni. Yani mazi, bu da neye benzetildi? Tohum mahzenine benzetildi, değil mi?
Evet.
Yani gerek bilgi birikimi diyorlar bugün, değil mi? Gerek tecrübe birikimi.
Evet.
Mazinin mahzeninde duruyor bunlar. Bunları alıyoruz, bunlara faydalanıp istikbalde yeni şeyler yapıyoruz biz de.
Evet.
Şimdi bunlardan bu mahzendeki tohumları alıyoruz, istikbale ekiyoruz. Daha yeni şeyler, daha ileri hedefler yakalıyoruz, değil mi? O zaman şimdi bunları müstakbele ekiyoruz diyoruz ama ektiğimiz zaman müstakbel zamana har olmuş oluyor. Mesela bugünkü bilgi birikimi, tecrübe birikimi bilim adamları 10 sene sonra kullanmaya başladılar mı? 10 sene sonra kullandıkları an zamanı hal oluyor, değil mi? Mazilikten çıkıyor.
Evet.
Hazır zaman alıyor. Onun için sakınsa buyurdu. Zamanın mazi. Yani müstakbeldir, mazinin tarlası ve ahvalinin aynısıdır. Şimdi bu tahakkuk ettiği zaman mazinin tecrübeleri istikbalde kullanılıp da yenileştirildiği zaman o sanki mazideki bilgiler burada aynada temsil etmiş gibi. Ya çekirdekler burada ağaç olmuş gibi, mahsat duymuş gibi oluyor. Ona bakıyoruz. Bu mazi nayesi oluyor. Mazideki bilgiler burada temsil etmiş oluyor.
Evet.
Olmadı.
Ayrı bir soruya geçiyoruz o zaman. Mesela Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak teshir-i havayı beyan eden وَلَدْ سُلَيْمَانَ عَلَيْهَا قُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاهَا شَهْرٌ ayeti Hazreti Süleyman bir günde havada teyaran ile iki aylık bir mesafeyi kat etmiştir dedi. İşte bunda işaret ediyor ki beşere yol açıktır ki havada böyle bir mesafeyi kat etsin. Öyleyse ey beşer, madem sana yol açıktır, bu mertebeye yetiş ve yanaş. Cenab-ı Hak şu ayetin misalıyla manen diyor. Ey insan, bir abdim hevai nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp bazı kavanine adetinden güzelce istifade etseniz siz de binebilirsiniz. Ayetin mealini alabilir miyiz? O zaman Sebe suresi 12. ayette geçiyor.
Sebe değil mi?
Evet.
Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgarı da Süleyman'a verdik, yani emrine verdik. Onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık.
Evet.
Rabbin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırdı. Bunlardan kim emrimizden sapsa onu ateşli bir alevli bir azap vardır veya tattırdık diyor. Şimdi bu gidişi ve dönüşü bir aylık mesafe deyince demek ki iki aylık mesafe oluyor. Gidiş bir aylık, dönüş de bir aylık. Mesafeyi rüzgar vasıtasıyla Süleyman Aleyhisselam bir günde kat ediyor. Öyle oldu değil mi?
Evet.
Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü bir aylık mesafe olan rüzgara. Bunun emrine verdik Süleyman Aleyhisselam'ın. İlahi, diğer müjdeler geliyor peşine.
Evet. Evet. Bir sonraki şıkta o zaman kısmen değindiniz. Süleyman Aleyhisselam'ın başka mucizeleri var mıdır?
Ayete geçiyordu yani müjdelerde evet. Bakın. Onu, evet, erimiş bakır kaynağından sel gibi akıttık.
Evet.
Bu da bir başka mucizesi. Cinleri bizde çalıştırıyor birçok işlerde Süleyman Aleyhisselam. Bu da bir teskirdir yahut mucize de bir cihete sayılabilir.
Evet.
Bir başka kuşlarla konuşması var Süleyman Aleyhisselam. Bu ayete geçmiyor da başka yerde geçiyor. O da bir başka mucizesidir. Kuşlarla konuşması, anlaşması.
Evet.
Bir de bir direkt mucize olmasa bile Fatih Belkıs'ın cembi meselesi var.
Evet.
Bu Süleyman Aleyhisselam rahiyetinin birisinin bir kerameti ya ilmi cerh diyoruz adına, alim ilmi cerh. O cerh ilmiyle şey yapıyor, Belkıs'ın tahtını aynen cerh ediyor. Şimdi bu o zatın ilminin bir kerameti gibi görülse bile Süleyman Aleyhisselam'ın bir rahiyeti böyle muazzam bir iş yapınca bu da yine Süleyman Aleyhisselam'ın oluyor bir bakma.
Evet.
Evet.
Ayrı bir şey hocam, Süleyman Aleyhisselam'ın bu mucizesi ve sayıları fennin varabileceği nihai noktayı gösteren aslında nasıl değerlendirilir?
Az önce kısmen demiş olduk, yani nihai hudut insanın kendisinin uçmasıdır.
Evet.
Değil mi? Evet. Rüzgara binip uçacak. Ama insanlar uçakla gidiyorlar, o şey olmuyor yani, teşvik var ona.
Evet.
Uçmaya teşvik var ama neyle uçuyoruz diye uçakla gidiyoruz değil mi? Zaten nihai hudut nedir? Kendimizin bizzat uçmamız. Bu mümkün değil bizim için. Yüksek atlamalarda rekor galiba 10 metre civarındaymış sanırım.
Tamam.
Evet. 10 metre nere? 2 aylık mesafe nere? Nihai hudut bu.
Aile Beşikli Ozan, bugün bu anlamdaki inkişaflar genellikle zevrelerin vesile olması, onlara Allah'ın indinde bir makbuliyet kazanıyor mu?
Bu ayrı bir konu. Satın bunu çok işliyor. Değişik yerlerde biraz da lemahatlerle kıyalım aslında.
Evet.
Önce şunu ifade edeyim. Ecnebiler bugün fende bizden daha ilerler, doğru. Ama dün de biz onlardan çok ileriydik.
Evet.
Değil mi? Evvelsi gün yine biz ileriydik. Daha öncesi yine biz ileriydik. Yani bir günle hüküm verir miyiz yani? Endülüs'ten başladı. Bizim sende gibi Avrupa'ya hocalık etmemiz. Selçuklu'da, Osmanlı'da zaten zirveye çıktı. Müslümanlar ilimde, fende, özellikle sanatta. şu bir asırda işte Tanzimat'ta yanlış batılaşma anlayışımız dinde gerilemekle beraber kendi de geriledik. Usta'nın güzel bir teşbihi var, bir tespiti var daha doğrusu. Ecnebiler diyor, mutasip iken diyor Hristiyanlar, meden değillerdi. Tasur terk ettiler, medenleştiler. Bizde bir akistir diyor. Belki İslam ne zaman dini pantemisi gitmişse o zaman nispeten terak etmiş diyor. Değil mi?
Evet.
Şimdi bu manada baktık mı, İslam'a tam yapıştığımız dönemler bütün dünyada ilmen de hakim olmuştur. Endülüs, işte Selçuklu, işte Osmanlı. Yaşadığımız zamanlar fenden de geri kalmışız. İşte o da bu son asırdır işte. Tabii bizim gerçeklik dönemimiz Avrupa'nın uyanma dönemi olmuş. Ve hakikaten bir aylık harika işler yapmışlar ama bir alma var, üstadımızın müjdesi var. Diyor, onlar geçeceği istikbazı diyor.
Evet.
Yani maalesef geçmiştik zaten. Daha önceki dönemlerde. İşte kısa bir asırlık bir dönemde mağlup gibi görünüyoruz. Daha sonra inşallah üstadın müjdesi İstikbal İnkılabı'nın yüksek yürselde İslam'ın saldırısı olacaktır diyor. Onlar diyor, nasıl duruyoruz? Ben ezberimde hatırlıyorum. Gel arabaya bindirir diyor. Öküz arabaya seni
gittir.
Biz balonla diyor. Yani onları geçeceğiz diyor. O yine de göreceğiz inşallah. Biz görmesek, bizden sonrakiler görecekler. İkinci cihet sorunuza...
Allah'ın indinde makbuliyet.
Makbuliyet. Yani makbuliyet meselesi... Cenab-ı Hakk'ın makbuliyeti... Kur'an'da açık zikredilmiş. İman, amel-i salih, özet olarak.
Evet.
Değil mi? Biraz da yayarsak, takva, ahlak hasene. Allah'ın makbul kulu olmak bunlara bağlı. Bunlara bağlı. Yani diğer mesele gelince, fenli meselelere gelince, orada şöyle bir durum var yani, makbuliyet kelimesi belki kullanmasa bile, mecazi olarak kullanılır şu manada. Usta diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın iki türlü şeriatı var diyor. Bir kainat iki, nizamı temin eden kanunlar malzemesi ki şeriat-ı tekviniye diyor bunlar. Yanlış olarak tabiat kanunları diyorlar. Bir de insanın ahvalini tanzim eden bildiğimiz Kur'an-ı Kerim. İki şeriatın da diyor, uyanları mükafat görürler, uymayanları ceza görürler diyor. Allah'ın yolu bahsinde. Böyle ikaza girmeyecek. Mesela sayın sevabı oruç selamet diyor mesela. Kim çalışırsa o kazanıyor. Bu kim de kafir Müslüman fark etmiyor. Yani şeriat tekviniyede kim çalışırsa o ona Cenab-ı Hak veriyor. Değil mi?
Evet.
Şimdi buna şeriat tekviniyeye uymakla bizim anladığımız manada sevap değil de bir makbuliyet göstermiş oluyorlar yani. Yani Cenab-ı Hak tarafından makbul bir iş yapıyorlar. Yani, ama nasıl makbuliyet? Tekvin şeriat uyma.
Evet.
O makbuliyetin mükafatı dünyada veriliyor zaten. Adam diyelim ziraatın bütün inceliklerini biliyor, bütün düsturlarını uyuyor. Ona göre ziraat yapıyor. Çok bizden fazla şey yapıyor, mahsul alıyor. Değil mi?
Evet. Tamam.
Bu ne oldu? Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismi onun mahsullerinde daha çok tecelli etti.
Evet.
Biraz çalıştık bizim günde daha az tecelli etti. Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismi tecellisine o insanda daha fazla vesile olmuş oldular.
Evet.
Bunu da feyzinden nasıl istifade ediyorlar? Servet olarak istifade ediyorlar. Evet. Ahirette bir şey yok, kârı yok bunların.
Evet.
Çünkü ahiretinki ayrı. Ahiretteki makbuliyet az önce arz ettiğim gibi. Cenab-ı razı olduğu kul olma diye anlarsak makbuliyeti onun esasları verilir. Başta iman ve sonra amel-i salih.
Evet.
Bunlar karıştırmak lazım.
Allah razı olsun. Başka bir soruya geçeceğiz. Soru uzun, şıkları da var hocam. İsterseniz bir sonraki programı bırakalım.
Bir sonraki programı bırakalım da geçen programda bir şey bahsetmiştik. Bir ayet vardı.
Nur. Allah nuru
semavat ve ard. Kaçıncı ayetti o?
Nur ayetinin Nur suresi 34. ayet olsaydı hocam.
Ona birkaç kere edeceğiz demiştik, etmedik yani. Nur suresi değil mi?
Evet.
349. Kaçıncı ayet?
34.
Evet. Şimdi orada 34. Tabii başına bakacağız zaten vaktimiz kısa dediniz. 34. Sanki 35'miş. Allah göklerin ve yerin nurudur. O nurun temsili ilahi gidiyor. Bir lamba fanus. Şimdi bunu kısaca söyleyelim. Vaktimizi biraz bunları değerlemiş olur. Allah gökten yerin nurudur. Şöyle açıklıyorlar. Zaten önce nakil yapalım. Vücut nurdur diyor. Adem zulmettir diyor. Değil mi? Adem yokluk. Yokluk zulmettir. Buna da baktık mı var olan her şey Cenab-ı Hakk'ın nuruyla nurlanmıştır. Hangi nuru? Var etme nuru. Değil mi? Vücut isminin, vücut sıfatının daha doğrusu. Vacip isminin, vücut sıfatının nuruyla kainat nurlanmış oluyor. Vücuda gelmekle. Adem zulmetinden kurtuluyor. Vücut nuruna kavuşuyor. Değil mi?
Evet.
Nur bu. Bu bir isim. Hayata kavuştu mu bu defa İhya fiilinden, Muhyi isminden de bir feyiz alıyor. İkinci bir nura daha kavuşuyor. Değil mi? Muhyi ismine. İşte Basir isminden feyiz alıyor. Görür bir varlık oluyor. Semih isminden feyiz alıyor. İşten bir varlık oluyor. Böylece nuraniyeti artıyor. Değil mi? Demek ki mutlak cansızlar bile var olmakla Allah semavat-ı arzın nurudur ayetini tasdik ediyorlar. Evet. Biz yoktuk, şu anda varız. Vücut nuruna kavuşmuşuz diyorlar. Canlılarda daha ileri derecede. İnsanda en ileri derecede. İnsanda müminlerde de hidayet en büyük nur. İman hem nurdur sıfatı hem kuvvettir. İman nuruna kavuştu en ileri nura kavuşmuş oluyor bir insan. Hidayet nuru, iman nuru. Onun için nur deyince cansızlardan başlayıp mümindeki hidayet nuruna kadar gelmek lazım. Hepsi Allah'ın nurudur bunları.
Evet.
Bunu misal ediyor, işte anlatıyor malum. Ve elektriğe bunu işaret ettiğini üstad ifade ediyor. Nasıl elektriği, nasıl elektriği şöyle geçiyor. Doğaya da batıya da nispet edilmeyen mübarek bir ağaçtan diyor. Şimdi elektriği de ne doğuya ne batıya nispet edemiyoruz değil mi?
Evet.
Sonra yağsız yanıyor yani değil mi?
Evet.
Temassız. Temas etmeden hemen yanıyor. Şimdi aynı şekilde burada da elektrikte de aynı mana var. O evet. İşaret manadır bunun.
Evet.
Ama birinci dediğim nur manası önemli.
Ağzınıza sağlık hocam. Sorularla sırayı unutmamanın kıymetli takip izledi. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hadi emanet olun.